إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Enam suresinde Allah Azze ve Celle müşriklerin şöyle dediğini bize haber etmişti. Onlardan bazıları bizden evvelkilere kitap indirildi, Yahudilere, Hristiyanlara. Bize kitap indirilmedi dediler. Eğer bize de kitap indirilmiş olsaydı biz onlardan daha da doğru yolda olurduk diye iddiada bulundular. Halbuki kendilerine peygamber gönderilmiş ve kitap gönderilmiş idi. Onlar sanki o peygamberi delil olarak görmüyorlar, kitabı kitap olarak görmüyorlar gibi böyle şeyler söylüyorlardı. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde böyle diyemeyesiniz diye. Bu dünyada böyle konuşanlar kıyamet gününde de böyle konuşamasınlar diye onlara kitabın ve peygamberin gönderildiğini ifade eder. Hiçbir mazeretleri kalmasın diye. Demek ki insanlar sürekli mazeretlerin arkasına sığınmak istemişlerdir. Benim de bilgim olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diyenler gibi. Bize de kitap gelseydi işte biz de şöyle yapardık diyenler. Bugün o söz başka şekillerde görülüyor. O sözü başka şekillerde insanlar ifade ediyorlar. Geçmişin müşriği o şekilde söylerken, bize de kitap gelseydi biz onlardan daha doğru yolda olurduk derken, bugünün Müslümanlarında da görüyoruz ki bilgim olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diyenler, sanki bilgilenmek için elinde imkanı yokmuş gibi. Sanki kitaplar yokmuş, sanki soracağı insanlar yokmuş, sanki öğrenmesi gerekenleri öğrenebilme imkanı yokmuş gibi böyle mazeretlerin arkasına sığınanlar. Ya da peygamberin döneminde yaşamış olsaydım, ben de şöyle yapardım, böyle yapardım diyenler gibi. Yani benim zamanımda da bir Ebu Cehil olsaydı, ben de bir Ebu Bekir olurdum herhalde diyenler. Allah Azze ve Celle böylelerini, mazeretlerini kabul etmeyecek. Ve bütün dönemlere, bütün zamanlara ve bütün mekanlara kafirlerle Müslümanları dağıtmış, her zamanda ve her mekanda, her memlekette kafir var, Müslüman var. Bazen aynı sokağın içerisinde kafir var, Müslüman var. Bazen aynı evin içerisinde kafir var, Müslüman var. Allah Azze ve Celle yükselmek isteyenlere bu şekilde fırsat vermek için böyle takdir etti. Kafir olacak olanları Allah bildiğinden dolayı onları zamanlara ve mekanlara dağıttı. Müslüman olacak olanları da bildiğinden dolayı onları da zamanlara ve mekanlara dağıttı. Bu şekilde her dönemde, her yerde Müslüman ile kafir bir arada olsun ve bunlar arasında bir mücadele olsun istedi. Kur'an-ı Kerim biz insanı meşakkat içinde yarattık buyurur. İnsanın yeryüzüne gönderilirken gönderiliş hedeflerinden birisi bu. Meşakkat içinde olacak ve yükselmek isteyenler yükselebilecekler. Sürekli imtihanlar içerisinde kalacaklar doğumlarından ya da akıl bali olduklarından itibaren diyelim. Akıl bali olduğundan itibaren imtihan başlayacak. Ölünceye kadar, aklı başında olduğu zamana kadar imtihan devam edecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle yükselmek isteyenlere fırsat veriyor. Onlar böyle mazeretler ileri sürmelerine rağmen Allah'ın ayetlerini sanki görmüyorlarmış gibi. Peygamberin varlığı Allah'ın ayetlerindendir. Müminlerin varlığı Allah'ın ayetlerindendir. Sadece gökteki varlıklar değil, yeryüzündeki varlıklar değil. Sadece bütün mahlukat değil, aynı zamanda peygamberin varlığı, peygamberin ahlakı, müminlerin ahlakı Allah'ın ayetlerindendir. Peygamberde kim bir yanlış görmüş, peygamberin o güne kadar peygamberlik çalışmaları yaptığına kim şahit olmuş, peygamberin o güne kadar yalan söylediğine kim şahit olmuş? Demek ki peygamberin varlığı bile Allah'ın delillerindendir, Allah'ın ayetlerindendir. Demek ki insanlar eğer hakikati görmek isterlerse Allah'ın peygamberine baksalar bile onda birçok deliller görecekler. Peygamber normal insanlara benzemez. Peygamberdeki vakar, peygamberdeki olgunluk hiç kimseye benzemez. Yeryüzünde olgun insanlar, vakarlı insanlar, ahlaklı insanlar aslında o peygamberlerin bir bakıma küçük timsalleri, küçük misalleri, onlara bakıp da o peygamberlerin ahlakı tahmin edilebilsin diye. Yeryüzündeki ahlaklı insanlar, olgun insanlar, onlar bir bakıma dediğim gibi, onlara bakanlar peygamberin ahlakı daha ne kadar yücedir diye tahminde bulunsunlar diye. Nasıl ki yeryüzündeki bir cömert insan Allah'ın kerim sıfatını çağrıştırır. Nasıl ki mesela insandaki intikam duyguları Allah'ın intikam duygularını çağrıştırır. Allah'taki intikam sıfatını çağrıştırır. Nasıl ki insandaki mesela görme, işitme, haber alma gibi bir takım sıfatlar Allah'ın o sıfatlarını çağrıştırır. Madem ki insan şunları görebiliyor, demek Allah daha nasıl görüyor? Madem ki insan şunları işitebiliyor, demek Allah daha nasıl işitebiliyor desinler diye. Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu sıfatlar yahut da bütün mahlukata koymuş olduğu bir takım sıfatlar kendi sıfatlarını insanlara tanıtsın diyedir. Allah'ınkini artık tahmin edin demek için. İnsanda mesela ilim var. Çok zeki insanlar var mesela. Onları gördüğümüz zaman Allah Azze ve Celle'nin aklını ve Allah'ın ilmini tahmin edebilelim diye. Daha doğrusu düşünmeye çalışalım diye Allah'ın sıfatlarını tahmin etmek mümkün değil. Allah Azze ve Celle'yi koymamız gereken yer hakkıyla koyabilmek mümkün değil. Onu görmedik. Onu tam olarak anlamak, onun sıfatlarını anlamak mümkün değil. Onun sıfatlarını tam anlamıyla peygamberler bile anlayamazlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi tam olarak anlamak Allah olmakla mümkündür. O ise insan için mümkün olmadığından insan hiçbir zaman Allah'ı hakkıyla ve tam olarak takdir edemeyecektir. Ondan dolayıdır ki daima tövbe istiğfar edilmesi icap eder. Ya Rabbi sen hakkıyla takdir edememişim, sen hakkıyla anlayamamışım deyip bir daha tövbe etmek icap eder. Sadece günahlardan dolayı demek ki değil. Tövbe istiğfar sadece günahlardan kaynaklanmamalı. aynı zamanda Allah'ı hakkıyla takdir edememekten de kaynaklanmalı. Sen hakkıyla takdir edemedim Rabbim, estağfirullah. Senden affımı istiyorum demek. Seni hakkıyla anlayamadığımdan dolayı affını istiyorum demek icap edecek. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisinin sıfatlarından adeta okyanusta bir damla gibi bir takım varlıklara yerleştirir. Ve işte biz onları gördüğümüz zaman Allah Azze ve Celle'yi bir parça daha iyi anlamış oluruz. Kafirlerin bu gibi itirazları olsa bile, bize de bir kitap gelseydi biz de daha hidayet üzere olurduk deseler, öyle diyorlarsa bile Allah Azze ve Celle onların bu iddiasını reddeder. Size kitap geldi ama siz peygamberdeki ahlakı görmek istemediniz. Size deliller geldi, peygamber bir delil, Kur'an bir delil, haydi onun benzerini yazsanıza, haydi peygamber gibi ahlaka sahip olsanıza, haydi müminler gibi ahlaka sahip olsanıza, haydi siz Allah Azze ve Celle'nin meydana getirdiği gibi bir medeniyet meydana getirsenize, madem ki onun meydana getirdiği gibi bir medeniyet meydana getiremiyorsunuz, o halde bu da bir delil değil midir? İslam medeniyetin hakim olduğu asırlarda dünya böyle miydi? Bu kadar huzursuz, mutsuz muydu? Bu kadar ahlaksızlık ve namussuzluk var mıydı? İslam medeniyetinin hakim olduğu zamanlar bile bir delildir. Allah Azze ve Celle onlara kendi delillerini göndermiş olduğu halde delilleri görmek istemeyenler, kitabı görmek istemeyenler, kıyamet gününde onlar böyle şeyler söyleseler de kabul edilmeyecek. Size kitap geldi denilecek. Nasıl ki mesela bugünkülerde öyle değil mi? Bugün Allah'a karşı savaş açmış olan niceleri yok mu? Bunlar adeta Allah'ın kitabına Allah'ın kitabı değil demiyorlar açıkça ama aslında fiilen bunu yapıyorlar. Allah Azze ve Celle insanlara medeniyetin yolunu o kitabıyla gösterdiği halde onlar o kitap sanki yokmuş gibi davranmıyorlar mı? Bize de bir kitap gelseydi biz de daha hidayet üzere olurduk diyenlere benzemiyorlar mı? Hidayet onlara gelmiş olduğu halde yine de onu kabul etmeyenler, biz kendi kafamızdan bir takım kriterler ortaya koyacağız diyenler yahut Avrupa'dan bazı kriterler alacağız diyenler, onlar da o geçmişteki müşriklerin sözlerine benzer sözler söylüyorlar. Onlara sorsanız bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyor musunuz deseniz, lafı uzatırlar, evirirler, çevirirler, değişik değişik şeyler söylerler. Aslında münafıktırlar. Hakikatte o kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanmamaktadırlar. Allah'ın kitabı olduğuna inanmış olsalardı, işte siz Allah'ın kitabı, ondan daha iyi bilecek değilsiniz ya, haydi gelin bu kitaptan alın ölçülerinizi denildiği zaman tamam doğru söylüyorsun demeleri icap ederdi. Ama onlar bunu bir türlü söylemek istemiyorlar. Demek ki bu kitabı Allah'ın kitabı olarak görmüyorlar ama bunu itiraf etmiyorlar. Mekke'nin müşrikleri gibi onlar da bize Allah'tan bir kitap gelseydi şöyle olurduk böyle olurduk diyorlardı. Bugünkülerde onlara ne kadar benziyorlar. Allah'ın kitabı gelmiş olduğu halde ona uymayanlar, sanki onu Allah'ın kitabı olarak görmediklerini ifade etmiş olmuyorlar mı? Ve Allah Azze ve Celle kitabının Tevrat gibi insanlar için hidayet ve aynı zamanda rahmet olduğunu ifade eder. Kur'an onlar için bir hüccettir, bir beyinedir, bir delildir. El-hüccetul baligadır Kur'an. Ona karşı koymak mümkün değil. Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu deliller reddedebilmek insan için mümkün değil. O manada Kur'an el-hüccetul baligadır. Kesin bir hüccettir. Aksini ispat etmek, Kur'an'ın dediği davanın aksini ispat etmek mümkün değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bir beyine olduğunu ifade eder. Bir hüccet olduğunu, el-hüccetul baliga olduğunu, kesin ve tartışmasız bir delil olduğunu, ona karşı konulamayacağını ifade eder. Mesela Kur'an buyurur ki اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِلَّهِ Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Dolayısıyla bu soruyu duyanlar buna cevap versinler. Allah daha iyi bilir derlerse eğer, o zaman zaten tartışma bitmiş olur. Allah'tan daha iyi bildiklerini iddia edemezler ya. O zaman eğer öyle bir iddiaları varsa haydi Allah gibi yaratsınlar. Haydi Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlar gibi 1000 sene sonrasına hitap eden kanunlar koysunlar. Haydi öyle şeyler meydana getirsinler ki insanlığa huzur getirsinler. Ama onlar daima insanlığın huzurunu bozdular. Kur'an gerçekten de bir beyine değil mi? Gerçekten de beyineleri ortaya koymuyor mu? Gerçekten de Allah Azze ve Celle'nin ortaya koymuş olduğu deliller insanları susturucu değil midir? Allah mı daha iyi bilir, siz mi derken bütün insanları susturmuyor mu? Hazreti İsa'yı tanrılaştırmış olanlara, İsa da anası Meryem de ve kâne yekulâni ta'am derken onları susturmuyor mu? Bu hususta gerçekten de bir beyine olmuyor mu? İsa da İsa'nın anası Meryem de yemek yerlerdi derken, yemek yiyen ilah olur mu demek istiyor? İlah yemek yemez, yemek yiyen de ilah olmaz. Çünkü insanlar acziyetlerinden dolayı yerler. Aciz olan ise ilah olamaz. Kur'an'ın mesela bu şekilde delil getirmesi onları susturucu değil midir? Hakikaten de el-hucce değil mi? El-hucce-tül baliga değil mi? İnsanları tamamen susturacak olan deliller içermiyor mu? Gerek ahiretle ilgili, gerek Allah'ın ilah olmasıyla ilgili, gerek Allah'tan başka ilahın olmamasıyla ilgili, gerek Kur'an'ın Allah'tan olduğuna dair kesin olan deliller içeriyor. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا buyurmuyor mu? Güneş hareket halindedir, gidiyor demiyor mu? Kendisi için takdir edilmiş olan bir müstakarra doğru, varıp duracağı bir yere doğru ya da kendine takdir edilen bir karar yerine doğru gidiyor derken, bilin bunun 1400 sene sonra doğru olduğunu söylemek zorunda kalmıyor mu? Bu ve bunun gibi yüzlerce ayet, gerek gayıptan haber veren ayetler, gerekse bilimsel bir takım gerçekler, gerekse Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyet, bunların hepsi Kur'an'ın kelamullah olduğuna bir hüccet değil mi? İşte o manada Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hüccet olduğunu ifade eder. Ve aynı zamanda hidayetin de kaynağıdır. O olmadan hidayet yolunu bulmanız mümkün değil demek isteniliyor. İnsanların insanları tanıması mümkün değil. İnsanın insana uygun bir medeniyet meydana getirmesi mümkün değil deniliyor. Hidayeti başka yerde aramayacaksınız, kendi kafanızda da aramayacaksınız. Allah zaten sizi size bırakmış değil, hem özgür bir varlık olarak sizi terk etmiş değil, hem de doğru yolu bulabilmek gibi, insana uygun bir hayat tarzını tercih edebilmek gibi, ortaya koyabilmek gibi zor bir işi size bırakmış değil. Matematikte, fizikte, kimyada, tıpta ilerlemeyi size bıraktı Allah. Madde üzerinde araştırma yapmayı size bıraktı Allah. Ama ruhunuzun terbiye edilişini kendi üzerine aldı. Nefsinizin terbiye edilişini kendi üzerine aldı Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla hidayet yolunu size bırakmış değil, onu kendisi gösteriyor. O yüzden Kur'an hidayet kaynağıdır. Aynı zamanda rahmettir Kur'an. Çünkü o rahmet, onun rahmet oluşu ortaya koymuş olduğu hayatın huzurlu olmasından anlaşılır. İnsanlar o hidayet kaynağı olmadan çukurlara düşmekten kendilerini kurtaramayacaklar. Karanlıkta ilerlemek zorunda kalacaklar. Dünyayı da tanımıyorlar, insanı da tanımıyorlar. Karanlıklarda el yordamıyla ilerlemek zorunda kalacaklar. O çukurlara düşmekten kurtulamayacaklar. Onları çukurlardan kurtaracak olan, onları aydınlık yapacak olan bu kitap hakikaten de rahmet değil midir bu yönüyle? İnsana yeryüzünde nasıl yaşayacağını öğretmesi yönüyle, insana insan olmanın yolunu, yöntemini öğrettiğinden dolayı rahmet değil midir? İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda suç çok az idi. Yeryüzünde suç oranı çok düşüktü. Ne zaman ki İslam medeniyeti çöktü, Batı medeniyeti onun yerine geçti. Polis teşkilatı her gün kuvvetlendirildiği halde, her türlü tedbirler, önlemler alındığı halde yeryüzünde suç oranı her gün artmıyor mu? İntihar vakaları her gün artmıyor mu? Anarşi her gün artmıyor mu? Kardeş kardeşi her gün öldürmüyor mu? Tüm ailesini, tüm aşiretini öldürenler çoğalmıyor mu? Bunların olmadığı bir medeniyetin yolunu gösteren Allah,
kitabıyla bu yolu gösterdiği için o kitap insanlar için rahmet sayılmamalı mı? Allah Azze ve Celle kitabının rahmet olduğunu söylüyor. Evet, tarihe bakılacak olursa hakikaten de kitabın insanlar için bir rahmet olduğu anlaşılır. Vahyin olmadığı şu günkü asra bakılacak olursa kitapsızlığın da ne kadar büyük bir zulüm olduğu anlaşılır. Kitapsız bir medeniyetin insana insanca yaşamanın yolunu öğretmediği anlaşılabilir. İşte Kur'an, Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu, aynı zamanda rahmet kaynağı olduğunu ifade eder. İnsana hem bu dünyada saadetin yolunu gösterir hem de ahirette. Dolayısıyla böyle bir kitap rahmet değil midir? Tarihe bakın, Kur'an'ın nasıl bir rahmet olduğunu göreceksiniz. İnsani münasebetler İslam medeniyetinde nasıldı? Anne baba ile evlat arasındaki münasebetler nasıldı? Toplumda toplumu parçalayacak olan ideolojiler var mıydı? İslam medeniyetinin hakim olduğu dönemlerde ateizm var mıydı? İdeolojiler var mıydı? İnsanların böyle birbirini haksız yere yediği diye bir olay var mıydı? Bu şekilde bir zulüm dünyada var mıydı? Dolayısıyla Allah'ın kitabı insanlar için rahmet değil midir? Allah Azze ve Celle o rahmetini göndermiş olduğu halde, nasıl yaşayacağımızın yolunu bize gönderdiği halde, ona uymayacak olanlar, o rahmeti eliyle itenler, biz daha güzelini buluruz demek isteyenler, neden bulamadılar ve her gün topluma yeni bir kanun koymak zorunda kalıyorlar? Olmadı baştan diyorlar, bir kez daha kanun değiştiriyorlar. Yine olmuyor. Eğitim şuraları meydana getiriyorlar. Birkaç yılda bir ya da her sene bir takım kararlar alıyorlar. Bundan böyle eğitimde şuna dikkat edeceğiz diyorlar. Sonunda ne ortaya çıkıyor? Ortaya çıkan doktorlar meydanda, ortaya çıkan mühendisler meydanda, ortaya çıkan hocalar meydanda, ortaya çıkan esnaf meydanda, ortada talebeler meydanda, her gün suç oranı artıyor. Onların demek ki eğitim şuraları sonunda almış oldukları kararlar insanlara hidayet kaynağı olamıyor, rahmet olamıyor. Ve işte Allah Azze ve Celle onlardan kimilerinin Allah'ın yolundan insanları saptırdıklarını ifade eder. Allah'ın yolundan saparlar ve de saptırırlar. Her balığa göre bir yem hazırlarlar. Her balığa göre bir usta hazırlarlar. Her balığa göre bir mevsim var. Her balığın ustası ayrı, mevsimi ayrı. Her balığın yemi ayrı, oltası ayrı. Gençleri başka bir şekilde avlıyorlar. Orta yaşlıları başka bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, zengini başka bir şekilde, fakiri başka bir şekilde, talebeleri başka bir şekilde, talebe olmayanları başka bir şekilde. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Kimini sporla, kimini müzikle, kimini mal mülkle, kimini makamla, kimini kadınla, kimini içkiyle. Herkese göre bir yem hazırlıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle bize onlardan haber veriyor. Onlar insanlar Allah'ın yolundan saptıranlardır buyuruyor. Kendileri saptıkları gibi saptırma günahını da işlemektedirler. Onlar neyi bekliyorlar? Hel yenzuruna illa en te'tiyehumul melaike. Onlar kendilerine gelen peygamberi kabul etmiyorlar, delilleri kabul etmiyorlar, kitabı kabul etmiyorlar da. Acaba onlar meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Onlar ancak o azap meleklerinin gelmesini bekliyorlar. Yahut da ölüm meleğinin gelmesini mi bekliyorlar? Ölüm meleğini gördükleri zaman mı iman edecekler? Artık o anda yapılacak olan iman kabul edilmeyecek. Onlar neyi bekliyorlar? Onlar acaba gökten veya yeryüzünden bir azabın gelmesini mi bekliyorlar? Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar meleklerin gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. İsrailoğulları da öyle konuşuyorlardı. Musa Aleyhisselam'a dediler ki لَنْ نُؤْمِنَ لَكِ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرًا. Ey Musa dediler, Allah'a bizi apaçık göster. Apaçık görmedikçe inanmayacağız dediler. Kur'an onlara cevap verir. Onlar neyi bekliyorlar? Allah'ın melekleriyle birlikte bulutların arasından çıkıp gelmesini mi bekliyorlar? Ve ondan sonra işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Yani onların istediği bu olay gerçekleşmez. Gerçekleşirse eğer o zaman onlara fırsat verilmez, mühlet verilmez. O olay gerçekleştiği zaman, melekler onlara geldiği zaman azap da beraberinde gelir. Artık onlara mühlet verilmez. Onlar neyi bekliyorlar? Peygamberimize gelip bir takım mucizeler istiyorlardı. Safa ve Merve tepelerini altına çevirsene diyorlardı. Haydi ölüleri diriltsene diyorlardı. Ölüleri dirilt de biz onlara soralım, senin dediğin doğru mu değil mi? Kabir alemi diye bir şey var mı yok mu onlara soralım diyorlardı. Haydi şu dağları bizden uzaklaştır da şu çölü bir ovaya çevirsene diyorlardı. Çeşit çeşit şeyler söylüyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunlar için gönderilmedim dedim. Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz'e diyordu ki, ya Resulallah, eğer istersen Rabbin bunu yapar. Ama artık o zaman onlara mühlet verilmez. Onlar melekleri görecek olurlarsa, o Safa'nın Safa ve Merve tepelerin altın olduğunu görecek olurlarsa, daha evvel gökten Hazreti İsa'ya bir sofranın indirildiği gibi bir takım mucizeleri görecek olurlarsa, gözle görecek olurlarsa, artık o saatten sonra onlara mühlet verilmeyecektir. Hatırlayın, Hazreti İsa'ya da böyle şeyler söylemişlerdi havarileri. Dediler ki, hel yestati'u rabbuki en yunezzile aleyne maideten mines sema. Ey İsa dediler, Rabbinin gücü yeter mi ki gökten bize sofra indirse? Ondan yesek dediler. Kalettakullah dedi ki, Allah'tan korkun. Böyle konuşmayın, elbette Allah'ın her şeye gücü yeter. Dediler ki, biz iman ettik de fakat daha da imanımız kuvvetlensin diye böyle istiyoruz. O zaman Hazreti İsa Allah'a dua etmişti ve Allah Azze ve Celle demişti ki, ben o sofrayı onlara indireceğim. Fakat o sofranın indiğini gördükleri halde, gökten o sofranın indiğini, göz göre göre indiğini görmelerine rağmen, yine de birileri inkar edecek olursa artık onlara fırsat verilmeyecektir. Ve onlara öyle bir azap edeceğim ki, alemlerde kimseye öyle azap etmedim şimdiye kadar. Demek ki o büyük mucizelerin, aleni mucizelerin indirilmemesinin sebebi bu. Ama onlar hala böyle şeyler istiyorlar. Ya mucize istiyorlar o şekilde, yahut da meleklerin gelmesini, azap meleklerinin gelmesini, yahut da ölüm meleğinin onlara gelmesini istiyorlar. O zaman mı iman edecekler? Hal yanzuruna illa en te'tiyehumul melaike. Melaikenin onlara gelmesini mi bekliyorlar? Ev ye'tiye rabbuk. Yahut da Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle gelecek, melekleriyle beraber saf saf. Kur'an öyle buyurur, Allah ve melekleri o gün saf saf. Allah gelecek ve melekleri de saf saf gelecek. Bu olay kıyamet gününde olacak olan bir olay. Onlar yani bu kıyameti mi bekliyorlar? Yani kıyamet anında olacak olan, tekrar diriliş anında olacak olan, mahşerde olacak olan Allah'ın gelme olayını mı bekliyorlar? O zaman mı iman edecekler? Yahut da onlar evyetiye ba'du ayet rabbik. Rabbinin bazı ayetlerini mi bekliyorlar onlar? Onların gelmesini mi bekliyorlar? Mesela Allah'ın ayetleri kıyametin alametleri gibi. Kıyametin alametlerini, büyük alametlerini mi bekliyorlar? Allah Resulü'nden gelen bazı rivayetlerde kıyametin alametlerinin 10 ve daha fazla olduğu bildirilmiştir. Depremlerin çoğalması da kıyametin alametlerinden olarak hadiste zikredilir. Fakat ondan daha büyük olan kıyamet alametlerine gelince, bunlar acaba onların bekliyorlar. Mesela güneşin doğudan değil de batıdan doğması. Buhari'de gelen rivayete göre Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz buyurur. Güneşin batıdan doğması kıyametin en büyük alametlerinden. Hazreti İsa aleyhisselamın tekrar nüzulü, tekrar bedenen insan olarak yeryüzüne indirilmesi ve kafirlere karşı mücadeleyi başlatması, Deccal'in çıkması, Deccal'in İsa tarafından öldürülmesi, Ye'cuc ve Me'cuc'un tekrardan yeryüzüne fitne fesadı başlatması, daha evvel ortaya çıkmış olan Ye'cuc Me'cuc denilen bir milletin yeniden yeryüzünde fitne ve fesada başlaması, bunun gibi mesela Debbetul Ard'ın çıkması, yerden bir hayvanın çıkması ve o hayvanın insanları ikaz etmesi, Allah'ın ayetlerine hakkıyla iman etmediklerini onlara bildirmesi, hayvanın insanlarla konuşması, bunun gibi kıyametin büyük alametleri var. Bu alametler gerçekleştiği zaman, güneşin batıdan doğması gibi, Yecüc Mecüc'ün çıkması gibi, Debbetul Ard'ın çıkması gibi, buna benzer alametler, o büyük alametler gerçekleştiği zaman artık iman kabul edilmeyecek. Allah Azze ve Celle burada ona işaret ediyor. Onlar bunları mı bekliyorlar? Allah Resulü'nden gelen bir rivayete göre, güneş her zaman Allah'ın emriyle hareket eder. Ve güneş battığı zaman Allah Azze ve Celle'den izin ister tekrar doğmak için. Ve Allah Azze ve Celle güneşin batıdan doğacağı gün ona müsaade etmez. Güneş batmıştır batı tarafında ve orada kalmıştır. Az ilerlemiş ve orada durmuştur. Gece uzun sürmüştür. Gece devam etmektedir. Bazı insanlar gece kalkıp teheccüd namazına duranlar, onlar teheccüd namazı kılmaya devam ederler. Sonra onlar sabah namazı oldu zannederler, sabah namazı kılarlar. Fakat bir türlü güneş doğmamaktadır, korkarlar. Ve işte o anda güneşin batıdan doğduğu görülür. Herkes güneşi doğudan beklerken bir anda batıdan doğar. Ve işte onu görenler iman ederler ama artık onların imanı fayda etmez. Onlar bunu mu bekliyorlar ey Resulüm? Güneşin batıdan doğmasını mı? Yecüc Mecüc'ün çıkmasını mı? Debbetul Ard'ın yerden çıkacak olan bir hayvanın konuşmasını mı? Onlar böyle büyük kıyamet alametlerini mi bekliyorlar? Yahut da Allah'ın azabının gelmesini mi? Allah'ın azabı da onun ayetlerindendir. Mesela çok şiddetli bir deprem esnasında o anda mı iman edecekler, o depremi mi bekliyorlar? Hatırlayın 99'daki o büyük depremi. O zaman da niceleri camiye gitmeye başlamışlardı, hatırlar mısınız? Cami yolu bilmeyenler o günlerde camiye gitmeye başlamışlardı. Bunu mu bekliyorlar insanlar? Allah Azze ve Celle'nin dünyayı sallamasını mı bekliyorlar? Anlamak isteyen adam için ondan evvel çok deliller yok mu? Allah'ın kudretini anlayabilmek için Allah'ın dünyayı sallaması mı lazım? Allah Azze ve Celle kendi kudretini insanlara zaten göstermiyor mu? Bu kadar mahlukatı yaratıyor ve öldürüyor. Her gün yaratıyor, öldürüyor. Kendi kudretini zaten bu şekilde göstermiş olmuyor mu? Onlar Allah'ın böyle azaplarını mı bekliyorlar? Ne bekliyorlar onlar? İman edebilmek için akıllarını neden kullanmıyorlar da böyle azabı bekliyorlar? Neden bu şekilde kıyametin alametlerini bekliyorlar? İslam onlara gelin la ilahe illallah deyin buyuruyor. Gelin Allah'tan başka bir ilah ve otorite kabul etmeyin diyor. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı diyor? Gelin Allah'a itaat edin, kullara kulluk yapmayın diyor. Yanlış mı söylüyor? Bunları kabul etmek için azabı görmek gerekmez ki. Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlamak için azabı görmek gerekmez ki. Kur'an üzerinde kafa yorsalardı, Kur'an'ın vermiş olduğu bilimsel haberleri görselerdi, Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyeti tarihte görseler, inceleselerdi, Hazreti Peygamber'e baksalardı, onu inceleselerdi, o zaman zaten imana ulaşırlardı. Ahirete iman mı edemiyorlar? Allah'ın sonsuz kudretini kainatta görselerdi, bu kadar kudretli olan için zor diye bir şey olamaz derlerdi. Ahirete iman etmek için azabı görmeleri gerekmiyordu. Allah'a iman için azabı görmek gerekmiyordu. Peygamber'e iman, kitaba iman için azabı görmek gerekmiyordu. Allah Azze ve Celle insanlara zaten bunlar için binlerce delil gösteriyor. Ama bu delillerden anlamak istemeyen, üzerinde kafa yormayan, kafa yormaktan korkan, hayatını değiştirmekten korktuğu için bunlara kafa yormaktan korkanlar, onlar başka ne bekliyorlar acaba? Depremin olmasını mı, o anda mı iman edecek? Artık o anda yapılacak olan iman, iman değil. Allah Azze ve Celle buyurur ki, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكَ. Rabbinin bazı delillerinin, bazı ayetlerinin geldiği o gün, insanlar için kıyametin koptuğu o gün, güneşin batıdan doğduğu gün, yahut da şiddetli depremin olduğu an, bu gibi delillerin olduğu an, لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا. O zaman hiçbir nefse imanı fayda vermez. Hiç kimseye imanı fayda vermez. Öyle iman ki lem tekun amenet min kabil. Daha evvel iman etmemişti o nefis. Daha evvel iman etmemiş olan adama o anda yapacağı iman fayda vermeyecektir. Çünkü imanın fayda vermesi için gayba iman olması lazım. Gözle görülür hale geldikten sonra artık o iman iman değil. Herkesin gördüğü bir şeydir artık o. İman gaybe, gaybı tasdike denir. Gaybı tasdik etmiyor da herkesin gördüğü şeyi tasdik ediyorsanız bu iman olmaz. Mesela şu anda siz beni görüyorsunuz, ben de sizi görüyorum. Aynel yakin olarak görüyoruz birbirimizi. Gözümüzle görüyoruz artık ben sizi gördüğüme, sizin varlığınıza iman ettim demem. Siz de beni gördüğünüze iman ettik demezsiniz. Çünkü zaten gözle görülen bir şeydir, gaybi bir şey değildir. İman böyle şeyler için kullanılmaz. İman ancak gaybla ilgilidir. Gaybı tasdik etmeye iman denir. İşte bunlar daha evvel, o azabı görmeden evvel, Allah Azze ve Celle onlara haber verdiği halde onlar kabul etmediklerinden dolayı, o anda kabul etseler de o iman, iman olmadığından dolayı kabul edilmez. Hatırlayın, Firavun da denizde boğulurken iman ettim demişti. İsrailoğullarının Rabbine iman ettim, Musa'ya iman ettim. Ama Allah Azze ve Celle el-en demişti. Şimdi mi iman ettin? Daha evvel sana defalarca deliller gösterildi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa ejderha oldu. Gördün, o zaman sihirbaz dedin. Elini koynuna sokuyordu, çıkartıyordu, bembeyaz nur oluyordu. Yine sihirbaz dedin, çekirge, haşerat, kurbağa, kan, tufan gibi bütün mucizeler sana gösterildi. Her seferinde sihirbaz dedin, deniz yarıldı, Musa ve beraberindekiler içine girdiler, geçtiler. O zaman da sihirbaz dedin, peşine düştün öldürmek için. Boğulurken mi şimdi iman ettim diyorsun, kabul edilmedi. İşte Allah Azze ve Celle burada aynı gerçeğe işaret ediyor. Onların imanları kabul edilmeyecek. Çünkü daha evvel iman etmemişti. Demek ki o azabı görünce yapılacak olan iman, iman değil. Aynı zamanda اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيْمَانِهْنَا خَيْرًا. Daha evvel demiyor burada, dikkat ederseniz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o iman dairesindeyken yapmış olduğu hayır, onun da kendisine eğer son anda iman ettiyse ve ondan sonra mesela hayırlı bir şey yapmaya kalkıştıysa, misal yapamaz da hani mesela öyle bir an bulduysam, kıyametin en büyük alametlerini görünce mesela, güneşin batıdan doğduğunu görünce mesela iman eder etmez hemen diyelim ki bir fakire sadaka verse mesela, kabul olur mu böyle bir şey? İman kabul olmadan yaptığı hayır kabul olur mu? İmansız hayır kabul olur mu? Madem ki imanı kabul edilmiyor, o anda yapacağı hayır da kabul edilmeyecektir. Ama daha evvel iman ettiyse, daha evvel iman etmiş ve ondan sonra bu kıyametin büyük alametlerini görmüş ve o anda imanına bağlı olarak da bir hayırlı iş yapacak olsa mesela, o hayırlı işi ondan kabul edilecektir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste belki de buna işaret etmek istemişti. Kıyametin koptuğunu görseniz elinizde bir fidan olsa onu dikiniz buyurdu. Dağların hallaç pamuğu gibi atıldığını görseniz yani. Kıyametin koptuğunu görseniz elinizde bir fidan olsa yine de onu dikin. Demek istiyor ki yani yine de o hayırlı ameliniz kabul edilecektir. Madem ki Allah Resulü böyle buyuruyor, o zaman demek ki mesele Mutezile'nin ve benzerlerinin dediği gibi değil. Ehl-i Sünnet'in dediği gibi, demek ki insan daha evvel iman etmiş ise, böyle bir Allah'ın ayetini görmüş olsa, ondan sonra hayırlı bir iş yapacak olsa yine kabul edilecektir. Tevbe o anda kabul edilebilecektir. İman kabul edilmeyecek ama tevbe kabul edilecektir. İman etmemiş olan adam iman ettim dese reddedilecek. Ama daha evvel iman etmiş olan adam o anda tevbe edecek olsa mesela, daha evvel işlemiş olduğu bir günahtan dolayı tevbe edecek olsa demek tevbesi kabul görecek. Demek ki o anda bir hayırlı iş işleyecek olsa kabul görecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu söylerken, burada ev kesebet fi imaniha hayra derken, burada min kabil ifadesini kullanmadım. Yani daha evvel yapmış olduğu hayırlı şeyler ona fayda vermeyecek demedim. Demek ki daha evvel, eğer daha öncesinde iman etmiş ise, daha evvel iman etmiş ise o anda yapacağı hayırlı işler kendisinden kabul edilecektir. Evet, imanla beraber amel lazımdır. Evet, iman ameli de icap ettirir. Ama amel imandan bir cüz değildir. Mutezile'nin ve haricilerin dediği gibi değil. Ehl-i Sünnet'in dediği gibi hakikaten de eğer amel imandan bir cüz olmuş olsaydı, o takdirde iman devamlı gelen giden bir şey durumunda olurdu. İnsan ameli terk ettiği zaman hemen kafir olması icap ederdi. Halbuki bazı amellerin terkine mürtedde verilen cezanın verilmemesi, ölüm cezasının verilmemesi, mesela orucu tutmayana, zekatı vermeyene, hac etmeyene mesela ölüm cezasının İslam'da takdir edilmemiş olması, demek ki amelin imandan bir cüz olmadığını gösteriyor. Eğer amel imandan bir cüz olmuş olsaydı, o zaman bu amelleri işlemeyenlerin kafir olması icap edecek ve onlara kafire verilen cezanın verilmesi gerekecek. Yani mürtedde verilen cezanın verilmesi, yani ölüm cezasının verilmesi gerekecekti. Demek ki amel imandan bir cüz değil. Ama iman varsa elbette ki amel olmalı. Kur'an-ı Kerim daima imanla ameli bir arada zikreder. İman sahibiyseniz amel de işlemelisiniz denir. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kur'an daima böyle ifade eder. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Demek ki iman salih amelleri gerektirir. Fakat bu kişi mesela iman etmiş olduğu halde salih amel işlememiş. Salih amel işlememiş olan bu kişi kıyametin koptuğunu görsem, yahut da mesela ölüm döşeğine düşmüş olsa, ölüm anında mesela bir hayırlı iş işleyecek olsa, demek ki ondan kabul edilecek. Mesela deprem, şiddetli deprem esnasında bir hayırlı iş işlemesi mümkün olsa, mesela tövbe etmesi mümkün olsa demek ondan kabul edilecek. Ama daha evvel iman etmemiş olana gelince ondan bunlar kabul edilmeyecek. Ne iman kabul edilecek o anda, ne tövbesi kabul edilecek o anda, ne de yapabilirse bir salih ameli kabul edilecek. İşte onlara bunu söyle ey Resulüm, onlar neyi bekliyorlar? Onlar Allah'ın gelmesini mi, kıyamet gününde Allah'ı gözleriyle görmeyi mi bekliyorlar? Onlar zaten kıyamet gününde de Allah'ı göremeyecekler ve Allah onların yüzüne bakmayacak. Onlar kabre girmeyi mi bekliyorlar? Onlar ölüm döşeğine düşmeyi mi bekliyorlar? Onlar azap meleğinin veya ölüm meleğinin gelmesini mi bekliyorlar? Bütün bunlar olacak olursa zaten imanları kabul edilmeyecek. قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ De ki onlara ey Resulüm, bekleyin. Siz madem ki bunları bekliyorsunuz, beklemeye devam edin. Madem ki bunları bekliyorsunuz, o halde biz de bekliyoruz. Biz de sizin nasıl azaba uğrayacağınızı görmek için bekliyoruz. Siz bekleyin, biz de bekliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki bunları anlatıyordu Mekke'nin müşriklerine. Bekleyin diyordu, madem bekliyorsunuz biz de bekliyoruz. Sonra Bedir'de onları geberttiği zaman, Bedir kuyularına doldurduğu zaman onların cesetlerini, o Bedir kuyusunun karşısına geçmiş, onlara şöyle sesleniyordu. Ey Mekke'nin müşrikleri, ben Rabbimin bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Siz de bekliyordunuz, siz de Rabbinizin size vaat ettiğini orada gerçek olduğunu gördünüz mü? Şu anda ölüm alemine girdiniz. Şu anda siz de Rabbinizin size vaat ettiğinin gerçek olduğunu anladınız mı? Hazreti Ömer gelmiş ve diyordu ki ya Resulallah sen kimle konuşuyorsun? Bunlar ölüdürler, ölüler duymaz ki. Allah Resulü buyurdu ki onlar sizden daha iyi duyarlar. Ama onlar cevap veremezler sadece. Bekliyordunuz Allah'ın azabını. Ölümü bekliyordunuz. Azap meleğini veya ölüm meleğini görmeyi bekliyordunuz. İşte şimdi gördünüz, söyleyin. Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördüm. Tek başıma başladım bu davaya ve Rabbim bana vaat etmişti ve sevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın, güçleneceksin. İleride çok sayıda ümmetin olacak demişti bana. Savaşta galip geleceksin demişti bana. Gelecek günler daha güzel olacak demişti bana. Ve ben onun gerçek olduğunu gördüm. Ben beklediğimi buldum. Biz de bekliyorduk, siz de bekliyordunuz. Biz bunu gördük, siz de onu gördünüz. Söyleyin diyordu Allah Resulü. De ki onlara ey Resulüm bekleyin. Bekleyin de biz de bekliyoruz de. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ Ey Resulüm şunu bilesin ki, o dinlerini parça parça edenler, dinlerinde tefrikalar meydana getirenler var ya, Şia Şia, taife taife, parti parti olmuş olanlar var ya, senin onlarla bir alakan yok ey Resulüm. Dinlerini parça parça edenler var ya, sen onlardan mesul değilsin. Ve sen onlara şefaatçi olacak da değilsin. Ve sen onlardan hiçbir şekilde mesul olmadığın gibi onlarla bir alakan da olmayacak. Dinlerini parça parça edenler kimlerdi? Rivayetlerden öğreniyoruz ki Hristiyanlar ve Yahudiler hakkında gelmişti ayet. Elbette bir ayetin bir takım özel sebeplere binaen gelmiş olması, ayetin sebebi nüzulünün yani hususi olması, hükmünün umumi olmasına mani değil. Birileri hakkında gelmiş olabilir. Bir olay hakkında gelmiş olabilir. Fakat olay hususi bir olay olsa bile mana umumidir. Allah Azze ve Celle bu ayetin öncelikle dininde tefrikalar meydana getiren Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında göndermiş olabilir. Fakat bütün insanları içine alır. Müslümanları da içine alır. Dinlerini parça parça eden herkesi içine alır. Dini parça parça etmek nasıl olur? Din neye denir? İman esasları dindir. İman esasları hakkında farklı farklı görüşler ortaya atanlar, onlar dinlerini parçalanmış olurlar. Allah Azze ve Celle ilahtır, Rabb'dir, kainatın sahibidir. Mesela Allah Azze ve Celle hususunda farklı görüşler ortaya atanlar, Allah'ı yeryüzünün idarecisi olarak görmeyenler, Allah yeryüzünde hükmedilsin diye kitap gönderdiği, kanunlar gönderdiği halde onları raflara koyanlar, o kanunlar o zaman içindi deyip bugün için biz kanun koyarız diyenler, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini rafa kaldıranlar, işte onlar dinin kendisinden tefrikalar meydana getirmiş olmaktadırlar ve dini bozmuş olmaktadırlar. Din bu değil mi? Din Allah'tan başka ilahın olmaması. Nasıl bir Allah'a iman edilmesi gerekiyorsa öyle bir Allah'a iman edilmesi. Nasıl bir peygambere iman edilmesi gerekiyorsa öyle bir peygambere iman edilmesi. Nasıl bir kitaba iman edilmesi gerekiyorsa öyle bir kitaba iman edilmesi. Yani kanun koyan bir kitap, kanun koyan bir peygamber, kanun koyan bir Allah, bu şekilde iman edilmesi. Bu hususlarda farklı görüşler ortaya koyanlar, onlar dinlerini parça parça edenlerdir. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitap sanki bugün için değilmiş, sadece o gün içinmiş gibi o şekilde konuşanlar, biz Allah'ın kitabındaki hükümleri almayız. Biz sadece ondaki manayı, muhteviyatı alırız, prensipleri alırız, kitabın ruhunu alırız, hükümlerini almayız diyenler. Biz bugün kendimiz bir takım kriterler, kanunlar koyarız diyenler ve esas ruhunu kitaptan aldığımız için yine bizim koyduğumuz kanunlar Allah'ın kanunu sayılır diyenler, kendi kafasından çıkardığı bir takım hükümleri Allah'ın hükmü yerine koyanlar, onlar işte dinlerini parça parça edenler sınıfındandırlar. Allah Azze ve Celle dinde tefrika çıkarmayın buyuruyor. Dinin kendinde, mesela bugüne kadar bütün Müslümanlar, 14 asırdır bütün alimler, aliminden cahiline bütün ümmeti Muhammed icma etti ki, ittifak etti ki, ehli kitap kafirdir. Ehli kitabın içerisinden, Yahudi ve Hristiyanların içerisinden, kendi o yanlış dinini, kitabını bırakmayan, Kur'an'a tabi olmayı kabul etmeyen, Hazreti Muhammed'i bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak, Kur'an'ı da bütün insanlığa gönderilmiş bir kitap olarak görmeyen ve Kur'an'a tabi olmayı mecburi olarak görmeyenler, onlar kafir olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ümmetin içerisinden beni duyduğu halde her kim iman etmeyecek olursa, bana tabi olmayı kabul etmeyecek olursa, onlar cehennemdeki yerlerine hazır olsunlar. Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla, insanlardan beni duyup da bana tabi olmayı kabul etmeyenler, cehennemdeki yerlerine hazır olsunlar. Ümmet bunun üzerinde icma etmiş. Ümmet-i Muhammed'in alimleri bir meselede icma etmiş isem, 14 asırdan beri bütün alimler, müfessirlerinden tutun muhaddislerine, müçtehitlerine kadar, bütün dallarda ilim sahibi olanlar, hepsi bunun üzerinde ittifak ettiği halde, bugün ehli kitabı, Yahudi ve Hristiyanları kardeşlerimiz olarak görenler, dinde bir bozulma meydana getirdiklerinin farkında mıdırlar? İşte bu dini paramparça etmektir. Ümmetin çizgisinin dışına çıkmaktır. Ehli sünnetin çizgisinin dışına çıkmaktır. O ana çizginin dışına çıkanlar, ileride kuruyacaklar, balçık olacaklar, pislenecekler, bundan emin olsunlar. Nehrin ana çizgisinin içinde kalmalı. Ana kolun dışına çıkacak olanlar, bir kenarda balçığa dönüşürler, kokuşurlar. Bataklığa dönüşürler, yosun tutarlar, pislik olurlar, başka bir şey olamazlar. Ana çizginin dışına çıkmamak icap eder. 14 asırdır bu kadar alim, hepsi ehli kitabın, peygamberimize iman etmedikçe, Kur'an'a iman etmedikçe ve Kur'an'ı bütün insanlara gelmiş, onlara da gelmiş bir kitap olarak görmedikçe, böyle inanmadıkça Müslüman sayılmayacaklarına dair icma hasıl olduğu halde ve o kitapların Allah'ın kitabı olmadığı konusunda, ellerindeki o muharref Tevrat'ın ve İncil'in Allah'ın kitabı olmadığı konusunda, bozulmuş olduğu konusunda bütün ümmet icma etmiş olduğu halde, o meselede farklı bir görüş ortaya atanlar, onlar kendi kitaplarına bağlı kalmak suretiyle de cennete girebilirler diyenler, dinde tefrika meydana getirmiş olmaktadırlar. İman esaslarında bozulmalar ve farklı görüşler meydana getirmiş olmaktadırlar. 14 asırdan beri binlerce alim, hepsi aynı şeyi söyledi: ehli kitap bu şekilde iman etmedikçe, Hazreti İsa'nın kul olduğunu, bir peygamber olduğunu söylemedikçe, İncil'i ve Tevrat'ı bırakıp Kur'an'a tabi olmayı kabul etmedikçe Müslüman sayılamazlar. Bunda ümmet icma ettiği halde, bugün dinler arası diyalog denilen şeyde başarılı olabilmek için dini bu şekilde bozduklarının farkında mıdırlar acaba? Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için onları da Müslüman kardeşleri gibi görenler, Allah'a inanıyorlar nasıl olsa deyip de onları Müslüman kardeşleri gibi görenler, hakikaten onlar dinde ayrı bir görüş ortaya attıklarını, dinin dışına çıktıklarının acaba farkında mıdırlar? Binlerce alimin ittifak ettiği şeyin dışına çıkıyorlar. İcmanın dışına çıkmak hiçbir meselede caiz olamaz. Bırakınız itikadi meseleyi, ameli bir meselede bile icmanın dışına çıkmak caiz olamaz. Bir adam İmam Şafii'ye gelmişti. Dedi ki: ey imam, icmanın delil olduğunun delili nedir? Ümmetin alimlerinin ittifak etmesi neden ümmeti bağlayıcıdır? Ümmetin alimlerinin ittifakı neden ümmet için delil oluyor? İcmanın delil olduğunun delili nedir? Nasıl ki Kur'an delil ise, sünnet delil ise, elbette ki icma da delildir. Ama İmam Şafii rahimehullah bunu hiç düşünmemişti. Daha evvel bir an durakladı ve cevap veremedi. İcmanın delil olduğunun delili nedir diyordu adam. Cevap veremedi ve bir camiye kapandı. Defalarca Kur'an'ı hatmetti 3 gün içerisinde. 3 gün sonra dışarıya çıktığı zaman gözleri şişmiş bir şekilde, perişan bir şekilde, o soruyu soran adam nerededir diyordu. Adamı buldular, getirdiler. Dedi ki: Allah Azze ve Celle'nin kitabında şu ayeti buldum. İcmanın delil olduğuna delil olarak şu ayeti gördüm. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: müminlerin yolu, kendisine dost doğru olan o yol besbelli olduktan sonra farklı yollar icat edenler, farklı yollara tevessül edenler, biz onları girdikleri o yolda bırakırız ve onların varacağı yer de cehennemdir. Müminlerin yolu besbelli olduktan sonra, yani müminlerin hepsi ittifak etmiş, icma hasıl olmuş olduğu halde, Allah Azze ve Celle bu ümmeti, Peygamberimiz öyle buyuruyor, Allah benim ümmetimi sapıklık üzerinde ittifak ettirmez, birleştirmez. Benim ümmetim eğer bir konuda ittifak ettiyse o öyledir. Benim ümmetim ittifak ettiyse eğer, ulema ittifak ettiyse, bir asrın alimleri hepsi ittifak ettiler, icma ettiler ise, o mesele Allah katında da öyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle benim ümmetimi sapıklık üzerinde birleştirmez buyurdu. İşte icma hasıl olmuş olduğu halde, bir meselede, o meselede farklı bir görüş ortaya atanlar, mesela namazın 5 vakit olduğu hususunda icma var, mesela namaz 5 vakit değildir de başka bir şey söyleyenler, mesela Ramazan orucunun farziyeti hususunda icma var, mesela bu konuda başka bir şey söylemeye kalkanlar vesaire, bunun gibi, mesela bir rükûnun 2 secdenin her rekatta olduğuna dair icma var, buna benzer meselelerde farklı bir görüş ortaya atıp da dini bozanlar, tefrika çıkartanlar, İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar gibi olmayın. Onlar daha evvel dini bu şekilde bozdular. İnnellezine ferraku dinahum. Onlar dinlerinde tefrika meydana getirdiler, dinlerini ayırdılar. Bu aynı zamanda bir meselede nas var ise o meselenin dışına çıkmayın demek. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin demek. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulün önüne geçmeyin. Din hususunda Allah ve Resulü ne dediyse siz onu takip edin, başka bir şey demeyin demek. Demek ki Allah Azze ve Celle bir şeyi kitabında belirttiği zaman ya da peygamberi sünnetiyle onu ortaya koyduğu zaman artık mümin bir erkek ve kadın için işlerinde muhayyerlik hakkı yok. Artık onlar başka bir şey de başka bir şey söyleyemezler ve başka bir tercihte bulunamazlar. Dinde tefrika çıkarmış olurlar yoksa. Demek ki Kur'an var ise bir meselede, hadis var ise bir meselede, o meselede farklı bir görüş ortaya koymak caiz olamaz. Farklı bir görüş ortaya konulacak olursa o zaman dinde tefrika meydana getirilmiş olur. Düşünün, icma olan bir meselede bile farklı bir görüş ortaya konulamayacağı halde sünnette mütevatir olarak sabit olan veya meşhur bir şekilde sünnette sabit olmuş olan Allah Resulü'nün yaptığı kesin olarak bilinen sahih haberlerle, meşhur rivayetlerle, hatta bazen mütevatir rivayetlerle kesin olarak onun yaptığı bilinen, onun sünnette var olduğu bilinen o gibi meselelerde bile farklı görüşler ortaya atanlar ve sünnet bizi bağlamaz diyenler, hiçbir delile dayanmaksızın hadisleri inkar edenler, sünnete ihtiyacımız yok diyenler, Kur'an bize yeter diyenler, peygambere ihtiyaçları yokmuş gibi konuşanlar, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı putlaştırdılar. Bir kısım başka dinlerden peygamberlerini hiç yerine koydular. İşte bizim içimizden de böyle sapıklar çıkmadı mı? Sünnete ihtiyacım yok diyenler, peygamberi tamamen saf dışı etmek isteyenler, Kur'an bize yeter diyenler, bu şekilde dinde tefrikalar meydana getirmiş olmaktadırlar. Çünkü Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Birçok ayet eğer hadis tarafından açıklanmaz ise, Efendimizin sünneti eğer o ayetleri açıklamamış olsaydı Kur'an'ı anlayamazdık. Birçok ayet için bu doğrudur. Siz Kur'an'a bakmak suretiyle namaz bile kılamazdınız. Oruç bile tutamazdınız. Oruçtan maksat nedir acaba? Orucu bozanlar bozmayanlar, namazı bozanlar bozmayanlar, kaç rekat kılınacak, nasıl kılınacak, ne yapılacak, ne yapılmayacak, hac nasıl yapılacak, zekat nasıl verilecek? Bunları bile insanın Kur'an'a bakarak çözümlemesi mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunları bile anlatmaz. Daha tafsilata dair olan birçok mesele var. Nikah gibi, talak gibi, miras gibi. Bunlar hakkında Kur'an'da bir takım bilgiler varsa da bütün tafsilatıyla Kur'an'da mevcut değil. Allah Azze ve Celle o meselelerde sünnete müracaat edelim diye peygambere itaat edin buyuruyor. Ona bakın, ondan alın. Kur'an'da bütün bunların tafsilatı olmayacak. Kur'an'a bakacaksınız ve ondan alacaksınız. Eğer Kur'an'da bulamazsanız sünnette arayacaksınız. Sünnette bulamazsanız alimler icma etmiş mi ona bakacaksınız. Eğer icmayı bulursanız ona itaat edeceksiniz. Farklı bir görüş ortaya koymayacaksınız. Aksi halde dininizi bozmuş olursunuz. Dinde tefrika meydana getirmiş olursunuz. Ve bid'atler de aynı şekilde dinde bozulmadır. Ve dinde tefrika çıkarmaktır. Allah Resulü'nün bir meselede sünneti olduğu halde o sünneti terk edip yeni yeni şeyler ortaya atmak, bid'atler çıkarmak. Elbette ki bid'atler de her birisi de sapıklıktır ve haramdır. Kullu bid'at alale. Her bid'at, Allah Resulü öyle buyurur, dalalettir, sapıklıktır, sapmaktır. Dolayısıyla o bid'atlerden kaçınmak icap eder. Bid'atler olursa tabii ki dinde tefrika meydana gelecek. bir kısım insanlar kendi kafalarına göre dine bir şeyler sokuşturacak olursa, elbette ki o zaman dinde bozulmalar ve dağılmalar meydana gelecek. Mesela kabre gidildiği zaman sünnet orada dua etmektir. Siz mesela dua edeceğinize kabre çaput bağlayacak olursanız, elbette ki bir kısmı bunu yaptığı zaman, diğerleri de bunu yapmayacağına göre, o zaman elbette ki dinde bozulmalar ve tefrikalar ve bölünmeler meydana gelecek. Acaba mezheplerin varlığı da dini bölmek midir? Acaba dinle tefrika meydana getirmek midir? Mezhepler nas'a dayanmak suretiyle konuşurlar. Ayetlere, hadislere göre konuşurlar. Mezhepler dini bozmak için çalışma yapmaz. Mezhepler Kur'an'ı, sünneti açıklamak için gayret göstermişlerdir. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, onların görüşleri arasında farklılığın olması dinde tefrika meydana getirmek sayılamaz. Çünkü bunlar naslara dayanıyorlar. Ayetlere, hadislere göre içtihatta bulunuyorlar. Ayet ve hadis var ise bir meselede, onlar o meselede zaten görüş beyan etmiyorlar. Ayet ve hadiste eğer 2-3 ihtimal var ise, 2-3 mana ihtimali var ise, o zaman o gibi konularda görüşlerini beyan ediyorlar. Eğer bir hadis üzerinde ihtilaf var ise, o zaman farklı görüşler ortaya koyuyorlar. Yoksa hadisin sahih olduğuna ittifak ediyorlarsa, ederlerse veya Kur'an'ın o ayetin manası üzerinde ittifak ederlerse, o zaman farklı bir görüş ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla mezhepler dinde tefrika çıkarmıyor. Mezheplerin dinde tefrika çıkardığını söyleyerek, biz tek bir mezhep meydana getireceğiz diyenler, bütün mezhepler inceleyeceğiz. Yeniden yüz binlerce mesele var mezheplerde, çözümlenmiş olan, fetva verilmiş olan. O yüz binlerce meseleyi yeniden araştıracaklarmış. Ve ondan sonra tek bir mezhep meydana getireceklermiş. Bu sadece ham bir hayalden öte bir şey değil. Böyle bir şey mümkün değil. Amerika'yı bir daha keşfettirmek istiyorlar bize. Bizi o yüz binlerce meseleyle meşgul etmek istiyorlar. Yeniden mezheplerin görüşleriyle bizi meşgul etmek istiyorlar. Bugün bir alim mezheplerin görüşünü inceleyecek olsa, bir konudaki mesela 4 mezhebin, 5 mezhebin, 6 mezhebin görüşünü inceleyecek olsa, diyelim ki o görüşlerin içerisinde Hanefi mezhebinin görüşünü daha doğru görecek. Bir başka alim inceleyecek olsa, belki o da Şafii mezhebinin görüşünü daha doğru olduğunu zannedecek. Bir başkası incelese belki de Maliki'nin görüşünü daha doğru bulacak. Dolayısıyla yine mezhepler devam etmiş olacak. Farklı görüşler devam edecek. Çünkü her birinin de dayandığı delilleri var. Hiçbirisi kendi kafasından konuşmuyor. Dolayısıyla bu dinde tefrika çıkarmak değil. Bu dini aydınlatmaktır. O ayetteki kapalı noktaları, müphem olan noktaları aydınlatmaktır. Dolayısıyla bu aydınlatma çalışması, içtihat çalışması esnasında elbette ki bazılarının görüşleri farklı olabilecektir. Bu dinde tefrika çıkarmak değil. Mezhepleri bu şekilde itham edenler, mezhepler Müslümanları bölüyor diyenler, Allah'tan korkmadan bunu söylüyorlar. Çünkü eğer o mezhepler olmasaydı 1,5 milyar Müslüman var ise dünyada 1,5 milyar görüş ortaya çıkacaktı. Her birisi kendi kafasınca konuşacaktı. Ama o mezheplerin varlığı, o otoritelerin varlığı sayesinde her meselede 2-3 görüş olarak Müslümanlar ittifak etmiş oldular. Yani mezhepler bölmedi aslında. Milyonlarca parçaya bölünecek olan Müslümanları bütünledi, birleştirdi. O yüzden mezhepler tefrika değildir. Mezhepler sadece insan olmanın gereği. Bazen ayetlerden birkaç ihtimal ortaya çıkar. Bazen hadis üzerinde ihtilaf olabilir. Bir alime göre sahih olan bir hadis diğerine göre zayıf olabilir. Bu gibi farklı bakışlar olduğundan dolayı farklı görüşlerin, farklı fetvaların ortaya çıkması da gayet doğaldır. Bu dinde tefrika değil. Dinde tefrika iman esasları belli olduğu halde, o iman esasları konusunda yeni yeni görüşler ortaya atmak. Mesela Allah Azze ve Celle insanlara ahlak kuralları gönderir de, mesela inanç esaslarını gönderir de, nasıl yaşayacaklarına dair kanun göndermez demek. Allah şu meselelere karışır da başka meselelere karışmaz demek. Allah Azze ve Celle'yi bazı yönlerden ilah, bazı yönlerden ilah değil gibi görmek, bir takım şeylere müdahale eden, bir takım şeylere müdahale etmeyen bir ilah olarak görmek, işte budur dinde tefrika meydana getirmek. Ve işte şu meselelerde Allah'a itaat ederiz, ama falan ve filan meselelerde kendimize itaat ederiz, kendi görüşümüze göre yaşarız diyenler, işte onlar dinde tefrika çıkarmış ve dinin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemiş olurlar. İşte Allah Azze ve Celle bundan men ediyor. Dinin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler, namaz kılabilirsin deyip de mesela başörtüsüyle şuralarda bulunamazsın diyenler, dini ayıranlar, mesela oruç tutabilirsin deyip de şu mekanlarda başını örtemezsin diyenler, veya oruçlu olabilirsin ama mesai saatinde namaz kılamazsın, biz ona karışırız diyenler, yani bazı meselelerde Allah'a itaat edilmesine müsaade edip bazı meselelerden müsaade etmeyenler, mesela camilerin yapılmasına müsaade ederiz ama mesela Allah Azze ve Celle faizi haram kıldıysa ona karşı geliriz, faize müsaade ederiz diyenler, bazı farzlara müsaade edip bazılarını etmeyenler, bazı haramları toplumdan kaldırıp bazı haramlara müsaade edenler, yani şu meselelerde Allah karışır ama falan meselelerde Allah karışamaz diyenler, işte onlar dinlerini parça parça etmiş ve kendi kafalarına göre bir din meydana getirmiş olanlardır. Bu meseleye aynı zamanda hareket metodu açısından da bakmak icap eder. Her ne kadar hareket metodu iman esaslarından değilse de, açıkça o esaslardan biri değilse de, ama şunu bilesiniz ki bu dinin hareket metodu dinin özüyle eşittir ve dinin özüyle alakalıdır. İman esasları nasıl önemliyse hareket metodu da aynı şekilde ehemmiyetlidir. Çünkü hareket metodunda bir hata, o meselede Allah'a bakmayıp peygamberlerine bakmayıp kendi kafalarına göre bir hareket metodu ortaya koyacak olanlar elbette ki dinde tefrikalar meydana getirmiş olurlar. Elbette ki Müslümanların parçalanması söz konusu olur. Bir kısım Müslümanlar kitaba göre, sünnete göre bir hareket metodu izlerse, bir diğeri ise kendi kafasına göre bir hareket metodu ortaya koyarsa, bugün böyle gerekiyor, böyle davranmalıyız derse, bugün ılımlı İslamcı olmalıyız derse, o zaman elbette ki Müslümanlar parça parça olurlar. Bir kısım Müslümanlar Kur'an'ın verdiği bütün vitaminleri vermeliyiz derse, Kur'an'ın temas ettiği bütün meselelere temas etmeliyiz derse, bir kısmı ise sadece ben zikrimi çekerim, namazımı kılarım, başka bir şeye karışmam derse, elbette ki bunların arasında tefrika meydana gelecektir. İşte bu da dinde bir bölünmedir. Bütün Müslümanların vahdet içerisinde olabilmesi, kitaba ve sünnete bütün meselelerde müracaat etmeleriyle mümkündür. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle Müslümanların şia şia, taife taife, parti parti olmamaları gerektiğine işaret buyuruyor. Ve öyle olmayın, onlar gibi olmayın. Dinlerini parçalamış olanlar gibi olmayın. Allah size ümmetsiniz diyor. Ulus devletlerine bölünmeyin buyuruyor yani. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Şia şia olmayın, devlet devlet olmayın. Irk ırk ayrılmayın, Türk, Kürt, Arap diye ayrılmayın. Allah Azze ve Celle size ümmetsiniz diyor. En hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunuz, dininizi bölmeyin, parçalamayın. Ümmetinizi de bölmeyin, parçalamayın. Allah Azze ve Celle ulus devletlerine bölünmeyin demek istiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyor. Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın hep beraber. Toptan sarılın, ümmet olarak sarılın ve tefrikaya düşmeyin buyuruyor. Ulus devletleri tabii ki Müslümanları parçalıyor. Irak'a bir şey mi yapıyor Amerika? Irak'a zulüm mü yapıyor? Diğerlerinin umurunda olmuyor. Ümmet olsaydılar Irak'a karşı kendilerini mesul hissedeceklerdi. Ümmet olmayınca, ulus devletlerine bölününce Irak'tan kendini mesul görmüyor. Filistin'den kendini mesul görmüyor. Yahudi ve Hristiyan geliyor, dört tarafı Müslümanlarla çevrili olan Irak'ı, Filistin'i vuruyor. Ve kimseden de korkmuyor, çünkü kimseden ses çıkmıyor. Çünkü vahdet içerisinde değiller. Dinlerinde parçalanmış olanlar, ümmet anlayışını da kaybettiler. Hareket metodunda da farklı farklı metotlar ortaya koydular. Müslümanlar eğer birleşeceklerse Kur'an üzerinde birleşebilirler. Onun için bütün cemaatlerin en çok okuduğu Kur'an olmalı. En iyi bildiği kitap Kur'an olmalı. Tefsir üzerinde durmalılar. Talebelerine en çok Kur'an'ı okutmalılar, Kur'an'ı öğretmeliler. Başka kitapları Kur'an'ın önüne geçirmemeliler. Bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Hiçbir kitap Kur'an'a perde yapılmamalı. Bu şekilde olursa müminler o zaman, işte o zaman vahdeti görebilirler. İnnellezîne ferrakû dînehum. O dinlerinde tefrika çıkartanlar ve kânû şi'a ve sonra da parti parti hizip hizip bölünmüş olanlar. Leste minhum fî şey. Sen onlar hakkında hiçbir mesuliyetin yok ey Resulüm. Ve senin onlarla bir alakan da yok ey Resulüm. Bu ayette öncelikle Yahudi ve Hristiyanlar kastedildiğine göre onlarla da hiçbir alakan yok denilmiş oluyor. Dinlerini parça parça edenler, Hazreti İsa konusunda farklı farklı görüşler ortaya atanlar, senin onlarla hiçbir alakan yok ey Resulüm. Dolayısıyla dinler arası diyalog gibi bir şey yapmana da gerek yok ey Resulüm. Sen başka, onlar başka. Sen tebliğ edersin onlara sadece. Tebliğ var İslam'da. Sen onlardan mesul değilsin. Ve sen onlara kendi dininden tavizler vererek yaklaşacak da değilsin. Onun için Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Sen onlardan mesul değilsin. Hazreti İsa konusunda parçalanmış olanlar, Barnabas İncil'inde anlatır. İsa konusunda parçalandılar. Üç parçaya ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki, o Allah'tır herhalde. Çünkü ölüleri diriltiyor, körlerin gözünü açıyor. Bir kısmı dedi ki Allah'ın oğlu olsa gerek. Bir kısmı da dedi ki o bir peygamberdir ve insandır. Kendisine soralım dediler Hazreti İsa hayattayken. Ve gidip kendisine sordular. Ey İsa dediler, sen Allah mısın? Ölüleri diriltiyorsun. Şu yaptığın işler ancak Allah yapabilir. Allah mısın, Allah'ın oğlu musun yoksa peygamber misin dediler. Hazreti İsa aleyhisselam hakkında bölündüler, parçalandılar. Ve İsa aleyhisselam onlara dedi ki, İbrahim'i ateş yakmadı, Allah mıydı? Musa için deniz yarıldı, Allah mıydı? Madem ki ne İbrahim Allah'tı ne Musa, o halde ben de neden Allah olayım, neden böyle düşünüyorsunuz? Onlara onu veren Allah olduğu gibi bana da bu mucizeleri veren Allah. Hazreti İsa konusunda böylece parçalandılar. Ve işte daha sonrasında Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görenler, şu anda yeryüzündeki bütün Hristiyanlar, %99'u Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmektedir. Ve ilah olarak görmektedir. Olağanüstü kudretlere sahip olan bir ilah olarak görmektedirler. Ruhul Kuds konusunda da parçalandılar. Kutsal ruhu anlamak istemediler, kendileri de anlatamadılar. Tam olarak anlatamıyorlar. Üç tane ilah var diyorlar. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs. Kutsal ruh diyorlar ama ne olduğunu kendileri de açıklayamıyorlar. Siz hem tek ilahtan bahsediyorsunuz hem de üç ilah söylüyorsunuz. Nasıl oluyor diyenlere de bizim küçük akıllarımız bunu anlayamaz diyerek cevap verdiklerini zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisinin tek ilah olduğunu Kur'an'da defalarca ifade ediyor. Neden Hazreti İsa konusunda parçalandılar? Babasız dünyaya geldiği için. Madem ki babasız dünyaya geldi, o halde babası Allah'tır dediler. Saçmaladılar, o zaman Hazreti Adem de Allah olsa gerek. O zaman Hazreti Havva da Allah olsa gerek. Kur'an onlara ne güzel cevap verir. El-Hüccetül Beliga. Keskin bir delil. Karşı konulamaz bir hüccet. Allah Azze ve Celle onlara buyurur ki inne mesele İsa indallâhke mesele Adem. İsa'nın Allah katındaki hali, misali Adem'inkine benzer. Nasıl ki Allah Adem'i ve Havva'yı topraktan yarattıysa, sonra ol dedi olduysa, aynı şekilde İsa da anasız olarak, İsa da babasız olarak yaratılmışsa bunda ne var yani? Eğer ilah olacaksa o zaman Hazreti Adem ilah olsa gerek. Hazreti Havva onların anası da yoktu, babası da yoktu. Onların ilah olduğunu söylemiyorsunuz da İsa'nın mı ilah olduğunu söylüyorsunuz? Kur'an ne güzel cevap verdi. El-Hüccetül Beligam. Allah Azze ve Celle bu şekilde dinlerinde tefrikalar meydana getirenler, Allah'a bakış noktasında hata yapanlar, peygambere bakış noktasında hata yapanlar, kitaba bakış noktasında hata yapanlar, iman esaslarında hatalar edenler, farzlar konusunda hatalar edenler, parçalananlar ve Allah'a hizmet konusunda da parçalanmış olanlar, bütün Müslümanlar Allah'ın kitabına sarılsaydılar, metodu Kur'an'dan, sünnetten alsaydılar bu kadar ihtilaf olmayacaktı, parçalanmayacaklardı. İnneme emruhum ilallahi. Ey Resulüm, sen onları bana bırak. Onların sonuçta varacakları yer Allah'tır ve onların işi Allah'a kalmıştır. Onların emri, onların durumu Allah'a aittir. Sen onları bana bırak ey Resulüm. Sen onlardan mesul değilsin. Ve sen onlara şefaatçi de olacak değilsin. Böyle bir selahiyetin de yok. Senin onlarla sadece tebliğ etmek gibi bir vazifen var ey Resulüm. Onların işi Allah'a kalmıştır. İnneme emruhum ilallah. Thumme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sonra Allah Azze ve Celle onlara yaptıklarını haber verecek. Ne yaptılar ne yapmadılar Allah Azze ve Celle onlara haber edecek. Men ce'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Her kim ki Allah'a bir hasene ile, bir sevap ile gelecek olursa onun 10 katı onadır. Ve men ce'e bis seyyiati fela yuczâ illa misleha. Kim de bir seyyiye ile gelecek olursa, bir günahla gelirse sadece onun misliyle cezalandırılır. Ve hum la yuzlemun. Ve onlar zulme uğramazlar. Ey Resulüm, sen onları bana bırak. Ben onlara, dinde tefrikalar meydana getirmiş olanlara, onlara sor hesabını soracağım. Sen onları bana bırak. Müslüman olanlardan her kim bir hasene ile gelecek olursam, kim la ilahe illallah demiş, ondan sonra da hayırlı işler yapmış, bir tane sevaba 10 misli sevap verilecek, 10 katı mükafat verilecek, en az 10 katı mükafat verilecek. Ve sonra günaha gelince, günaha ise yalnızca bir günaha karşılık bir günah yazılacak, 10 günah yazılmayacak. Allah Azze ve Celle nasıl ki bu dünyada kerimliğini gösteriyor, nasıl ki Allah bu dünyada cömertliğini gösteriyor, pazarlara gidiyorsunuz, doldurup doldurup poşetlere, evlerinize götürüyorsunuz ama hala pazarlar dop dolu. Allah kerim olduğunu defalarca ispat ediyor. Aynı şekilde nasıl ki bu dünyada böyle kerim olarak muamele ediyorsam, ahirette de aynı Allah kerim olarak muamele eder. Bir günaha karşılık bir günah yazarken, bir sevaba karşılık en az 10 sevap yazacağını ifade ediyor bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur hadislerinde. Bir insan bir sevap işlemek istesem, bir hayırlı iş yapmak istesem ama onu yapmasa Allah Azze ve Celle o niyetinden dolayı kesin niyet etmiş ise ona yine de bir sevap yazar. Yapmadığı halde sonra eğer yapacak olursa Allah Azze ve Celle ona 10 sevap yazar. Fakat bir günah işlemeye karar verse, bir günah işleyecek, bir günah işlemeyi düşünse fakat sonra vazgeçse Allah Azze ve Celle ona günah yazmaz. Fakat onu işleyecek olursa o zaman ona bir günah yazar buyuruyor Allah Resulü. Bazı rivayetlerde günah işlemeye azmetmiş olan, günah işlemeye niyetlenmiş olan kimselere hiçbir günahın yazılmayacağını ifade ederken, bazı rivayetlerde ise onlara bir günahın yazılacağı ifade olunuyor. Neden böyle farklı rivayetler gelmiştir? Çünkü insanlar günah işlemeye karar vermiş olan insanlar kısım kısımdırlar. Bazı insanlar mesela bir kötülük yapmak için karar verdiği zaman Allah'tan korkarak ve tövbe ederek o günahtan vazgeçer. Allah'ı hatırladığı için o günahtan vazgeçer. İşte Allah Azze ve Celle ona o zaman bir sevap bile yazar. Tövbe ettiği için ve o günahtan vazgeçtiği için sevap bile yazılır. Ama eğer unuttuğundan dolayı o günahı işlemeyi unuttuğundan dolayı bırakmış ise o zaman Allah Azze ve Celle ona ne günah yazar ne de sevap yazar. Ama bir günahı işlemeye niyetlenmiş, karar vermiş. Fakat hatta yapmaya da başlamış, o günahı işlemeye de başlamış fakat sonra bir sebepten dolayı işleyememiş. Belki gücü yetmemiş, bazı engeller çıkmış. Ondan dolayı o günahı terk etmiş olana gelince ona bir günah olarak yazılır çünkü o günahı işlemeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki bir mümin bir mümini öldürmeye kalkışırsa, iki mümin yani kavga ederlerse, birbirlerini öldürmeye kalkışırlarsa öldüren de cehennemdedir, ölen de cehennemdedir. Dediler ki ya Resulallah, öldüreni anladık da ölen niye cehennemdedir? Demek ki Müslümanlar da cehenneme girer bazılarını zannettiği gibi değil. Öldüreni anladık da ölen niye cehennemdedir ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki çünkü o da onu öldürmeye kalkıştı. Çünkü o da ona vurdu ama o beceremedi. Diğeri becerdi. Dolayısıyla o da onu öldürmek istediği için ve bunu da yapmaya kalkıştığı için, adım attığı için o da cehennemdedir. Demek ki Allah Azze ve Celle bir sevaba karşı en az 10 sevap verirken, Bakara'da buyurulduğu gibi, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلْ حَبَّ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٌ مِيَةُ حَبَّ Allah yolunda mallarını harcayanların misali bir tohuma benzer. Bir taneye benzer. Öyle bir tane ki ondan 7 tane sümbül fışkırmış, 7 başak fışkırmış. Ve 7 başağın her birinde 100 tane var. Yani 700 yapar. İşte Allah yolunda mallarını verenlere bu şekilde Allah 1'e 700 verir. Vallahu yudaifu limen yeşe. Allah istediği kimselere daha da fazla verir. Bazı rivayetlerden anlıyoruz ki malıyla cihad edenlere Allah 700 kat verirken hem malıyla hem de canıyla cihad edenlere gelince 700 bin kata kadar Allah çıkarır. İşte Allah onlara daf daf kat kat verir. İşte Allah Azze ve Celle istediği kimseye katlar buyuruyor Kur'an. Demek ki en az 10 kat, kimine 700 kat, kimine 700 bin kat. Ama hakikatte bunlar neyi ifade ediyor? Mesela biz bir insana hani deriz ya, sen bana şunu yap ben sana 10 katını yapayım deriz. Sen bana bunu yapsan ben sana bunun 1000 kat iyiliği yaparım deriz ya hani. Bundan maksat çokluk ifadesidir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin burada çokluğu kastediyor olma ihtimali daha yüksek. Çünkü biz biliyoruz ki cennet ebedidir. Bize verilecek olan sevap 10 kat olsa da o cenneti hak edemez. 700 kat olsa da 700 bin kat olsa da. Çünkü yapmış olduğumuz amellerin sınırı var. Sayısı mahduttur. Aynı zamanda amellerimizde kusurlarımız çoktur. Namaz kılsak namazımızda bile bir sürü yanlışlarımız var. Kıyamda aklımız başka bir yerde, rükuda aklımız başka bir yerde, secdede aklımız başka bir yerde. Bu kadar kusurlu ibadetler ile, ameller ile insan nasıl olur da ebedi bir cenneti kazanabilir? İşte Allah Azze ve Celle aslında 10 kat vermiyor yani. Kısa bir ömre bedel olarak ebedi bir cennet veriliyor. 10 kat olsaydı öyle olur muydu? Kısa bir ömre bedel olarak cennetteki nimetler veriliyor. 10 kat olsaydı olur muydu? Yaptığımız iyiliklerin, hayırlı işlerin 10 katını değil, 10 milyon katını bile düşünseniz, yine de o cenneti hak edemez insan. O halde insana bunun bildirilmesinin faydası nedir? 10 kat denilmesi, 700 kat denilmesinin faydası nedir? Denilmek isteniliyor ki yani sizin dereceleriniz bu şekilde belirlenecek. Yaptığınız ameller kimininki 10 katla çarpılacak, kimininki 700 katla çarpılacak. Ne yaptıysanız Allah Azze ve Celle en az 10 kat verecek. Ve sonunda bunlar toplanacak ve sizin dereceleriniz ortaya çıkacak. Cennetteki derecenizin belirlenmesi için bu böyle yapılıyor. Yoksa aslında bize verilen 10 kat değil, 100 kat değil, 1 milyon kat değil, sonsuz kat veriliyor. Çünkü kısa bir ömre karşılık ebedi bir cennet vaat ediliyor. Cehennem de ebedidir. Cennetin ebedi olmasına mukabil, cennet nasıl ebediyse cehennem de öyle. Her ne kadar bazı yanlış görüşler ortaya atılmış olsa bile, bazıları cehennemin ebedi olmadığını söylemiş olsalar bile, Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ebedi cehennemi sığdıramamış olsalar bile, evet cehennem de ebedidir çünkü Ehl-i Sünnet'in ifade ettiği gibi, çünkü eğer bir insan küfür içerisinde ise onun suçu sonsuz derecede büyüktür. Sonsuz bir cinayettir küfür. İman esaslarından birini red, sonsuz bir nankörlüktür. Allah Azze ve Celle'yi sonsuz kere Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Sonsuz bir cinayete karşılık sonsuz bir azabın olması ise haktır. İşte ondan dolayı cehennemin de ebedi olması icap ederdi zaten. Allah Azze ve Celle buyurur ki onlara zulmedilmeyecek. Onlar zulme uğramayacaklar. Yani fazlasıyla verilecek. Eğer Allah Azze ve Celle birilerine 10 kat veriyor, birilerine 700 kat veriyor, birilerine 700 bin kat veriyorsa, kimsenin de buna itiraz etme hakkı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, bir adam mesela birisini tutsa, çalıştırsa, sabahtan öğleye kadar çalıştırdı ve 1 altın verdi. Sonra bir başkasını tuttu, çalıştırdı ikindiye kadar. Ona da 1 altın verdi. Sonra bir başkasını tuttu, çalıştırdı ikindiden akşama kadar. Ona 2 altın verdi. Sabahtan öğleye kadar ve öğleden ikindiye kadar çalışmış olanlar ve buna rağmen 1 altın almış olanlar itiraz ettiler. Biz daha çok çalıştık. Bize neden 1 altın verdin dediler. O ona der ki ben sizin hakkınızdan kestim mi? Hayır derler. Hakkımızı verdin zaten, fazlasıyla verdin. Bizim hakkımız belki 1 altın da değil, belki 1 altının 1/10'uydu. Sen bize 1 altın verdin, 10 kat verdin. O halde der Allah Azze ve Celle o gerisi benim fadlımdır, benim lütfumdur. Birinciler Yahudiler, sabahtan öğleye kadar çalışanlar, öğlenden ikindiye kadar çalışanlar Hristiyanlar, Efendimizin ümmeti ise ikindi vaktinde gelmiş olan, kıyamete yakın olarak yani, güneşin batmasına yakın olarak gelmiş olan bu ümmet, bunlar da ömürleri kısa olsa bile Allah Azze ve Celle onlara 2 kat sevap verir. Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olanları, hakiki İsevi, hakiki Musevileri, Hazreti Musa'ya tabi olmuş olanları, İsa'ya tabi olmuş olanları itiraz edemezler çünkü gerisi Allah'ın lütfudur. İstediğine verir. Nasıl ki mesela bir hoca talebelerine adaletle muamele etmek zorundadır. Ama eşitlikle muamele etmek zorunda değildir. Her talebesinin imtihan kağıdını adaletle puan vermek zorunda. Ama mesela talebeler içinden birisi hakkında kanaati var ise, ona mesela normalden biraz daha fazla verebilir ve kanaatim var diyebilir. Bu haksızlık değildir diğerlerine. Çünkü onların haklarını tam olarak vermiştir. İşte Allah Azze ve Celle kimine 10 katı, kimine 100 katı, kimine daha fazla verse, bu bazılarına haksızlık sayılmayacaktır. Çünkü herkesin hakkı fazlasıyla verilmektedir. Ve kimseye zulmedilmemektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendinin kerim olduğunu bize anlatmış oluyor. Madem ki kerimim, o halde beni kerim olarak bilin. Beni cömert olarak bilin. Ve benden isteyin ki ben size vereyim. Amel işleyin ki ben sizin amellerinizi katlayayım. Gayret gösterin ki kıyamet gününde hüsrana düşmeyesiniz. Ne kadar amel işlerseniz, o gün yine de keşke daha fazla işlemiş olaydım diyeceksiniz. Keşke daha fazla yapaydım, daha yüksek makamlara çıksaydım diyeceksiniz. İnnel insane lefî husur. Bütün insanlar çeşit çeşit hüsran içerisindedirler. Husrin denilmek suretiyle, tenvinle getirilmek suretiyle hüsranın çeşitli olduğu ifade olunmuş oluyor yani. İnsanoğlu çeşit çeşit hüsrandadır. Salih ameller işlemiş olanlar, 10 kat, 700 kat, 700 bin kat almış olanlar bile, onlar da bir çeşit hüsranın içerisindedirler. Çünkü onlar da o gün diyecekler ki keşke daha çok yapaydım. Keşke, çünkü o gün dereceler arasında çok fark olacak. Aşağı derecede olanla yukarı derecede olanların arasındaki fark yıldızlar gibi olacak. Onlara bakacak, keşke ben de orada olaydım diyecek. İşte onun için Allah Azze ve Celle bizi amele teşvik ediyor. Salih ameller işleyin ki size kat kat verilecek deniyor. Ve bu şekilde ümmeti Muhammed yeryüzünde salih ameller işlemek suretiyle insanların huzur içerisinde yaşaması temin edilmiş oluyor. Allah Azze ve Celle salih amellere teşvik ediyor. Allah salih amel işleyenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve senin rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyetini yeniden kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.